Ayrım 25. Neden öldürüldüler? 3. kitap. Dipsiz Kuyu. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 306. Muzaffer cinayeti ile ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Ancak olay bir türlü aydınlatılamadı, olayın üzerine gidilmedi. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu soru bana bize defalarca soruldu. Defalarca aynı şeyleri söylemek ve bunların gerekli yerlerden cevap bulamaması bizi ayrıca üzüyor, canımızı yakıyor. 20 Eylül 1992 yılında TC başında yönetiminde kim vardı ise bu sorunun cevabını en iyi verecek olan kişiler onlardır ve hepsi hayattadır. Ahmet Cem Ersever tarafından kurulan, adına JITEM denen örgütün elemanları konuşmalı ki, sayısız faili meçhul cinayetlerin dosyaları faili meçhul olmaktan kurtarılsın. Devlet adına silah çekmek, adam kaçırmak, öldürmek, öldürmek için adam kiralamak terör değil de nedir? Musa Antir'in çocukları olarak biz, temiz bir toplum için, barış içinde herkesin yaşayabileceği, dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın, bir Türkiye için ne yapılması gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Biz ülkemizi babamız gibi uğruna ölecek kadar seviyoruz. Vatan haini ve terörist olmak bu ise, biz vatan haini ve terörist olmayı kabul ediyoruz. Bana göre bu faili meçhul cinayetleri aydınlığa kavuşturmak hepimizin insanlık görevidir. Biz bunu aydınlığa kavuşturamaz isek, gelecek nesillere verilecek cevabımız da olmayacaktır. Katledilenlerin çocukları olan biz, soruyoruz, soracağız. Neden katledildiler ve kimler katletti? Kim ne kazandı bu cinayetlerin sonunda? Bizim, çocukları olarak ömrümüz bunu aydınlığa kavuşturmaya yetmez ise torunları var. Sorgulamayı onlar devam edecek. Onun için bu sorular cevap bulmalı. Herkes üstüne düşeni yapmalı. Yapmalı ki aynaya bakabilmeli. Altını çizerek söylüyorum. Uğur Mumcu'yu kimler ne için katlettiyse babam Musa Anteri de aynı güçler öldürdü. Ve hangi nedenlerle hala Uğur Mumcu'nun cinayeti aydınlanamıyorsa aynı nedenlerle de diğer faili meçhul cinayetler aydınlanamıyor. Derin devlet denilen güçler buna izin vermiyor. Yöneticilerimiz ya onlardan korkuyor ya da onlarla işbirliği içindedirler. Babamın katlediliş cinayeti devletin işledikten sonra pardon dediği bir cinayettir. Dolayısıyla 92'de iktidarda olan yetkililer üstlerine düşeni yapmalı ve daha fazla geç olmadan bu ayıba bir son vermelidir. Konuşmalıdırlar. Daha temiz bir Türkiye için bunu yapmalıdırlar. Ülkelerini seviyorlarsa tabii ki. En son Susurluk olayı raporunda adı geçti. Maalesef tüm dava ile beraber bundan da sonuç alınamadı. Hukuk devleti olduğunu iddia eden Türkiye'ye hiç yakışmıyor bu durum. Ergenekon olayı da zincirin bir başka halkasıdır. Bakalım bu davanın sonucu ne olacak? Kirli bir tarih yaşadığımız kesin. Faili meçhul cinayetleri, Orta Doğu'nun merkezi olabilecek ülkemizin gelişmesini istemeyen kardeş kavgasını dün olduğu gibi bugün de körükleyenler, ülkemizin daha kötüye gitmesi için uğraşanlar maalesef milliyetçilik adı altında yapan güçlerdir diye düşünüyorum. Abdülkadir Aygan ile buluşmanızı bize kısaca anlatır mısınız? Aygan'ın itirafları sizce olayı aydınlatacak nitelikte miydi? Akadir Aydan ile ona tercümanlık yapmış, babamın kendisine kızım dediği dostumuz aracılığıyla görüştük. Bana vicdan azabı çektiğini, kullanıldığını, pişmanlık duyduğunu, konuşmak isteğini iletti. Görüşmeyi o dostumuzun evinde gerçekleştirdik. Babamın katilinin JITEM olduğunu, tetiği çekenin Hamit Yıldırım olduğunu, Hamit Yıldırım'ın ise Şırnak Kumçatı beldesinde köy korucusu olarak çalıştığını söyledi. Bu gazetelerde yayımlandı. Ama üzülerek söylemeliyim ki bu kişi hala devlet memuru, korucu olarak çalışmakta ve devletten maaş almaktadır. İfadesine dahi başvurulduğunu sanmıyorum ki bu kişinin adı, soyadı ve çalıştığı belde dahi yazılıyor. Gazeteci Ersin Kalkan'ın yazdığı Katille Buluşma adlı kitapta da bu açık bir şekilde yazılmaktadır. Bu buluşmada anlatılanlardan sonra cinayet davasında bir gelişme oldu mu? Üzülerek belirtmeliyim ki Akadir Aygan ile görüşmemiz ve bu görüşmede konuşulanların yayımlanması dahi yetkilileri harekete geçirmedi. Akadir Aygan bir itirafçı olarak vicdanını temizlemek üzere benimle görüşmek istemiştir. Ben onunla görüşmeyi kabul ederken amacım onu yargılamak değildi. Ona ve onun gibilerine emir verenler kimdi? Bu sorunun cevabını arıyoruz. Aygan bana JITEM'de çalıştığını, o dönemde aldığı maaşın borcularını gösterdiyse de kimliğini gösterdiyse JITEM tarafından hazırlanmış ve babamın katledilişinin Yeşil, Ahmet Cem Ersever ve kadroları olduğu defalarca gazetelerde, kitaplarda kişilerin ad ve soyadlarını verdiyse de bu ispat değil de nedir? Kimden ne tepki geldi? O zaman sükut ikrardır demekten başka ne yapabiliriz ki? Ben bunu bir başka örnekle açıklamaya çalışayım. Devleti AİHM'ye verdiğimiz zaman mahkemenin cevabı olarak bize TC kan parası olarak Musa Anter'in çocukları olan bize 15 bin euro vermeyi bizzat kabul ettiğini avukatımız Selim Okçuoğlu aracılığıyla iletti. Biz reddettik. Çünkü utanç vericiydi. Biz para değil, babamızın katillerinin ortaya çıkmasını istiyorduk ve hala bunun dışında bir isteğimiz olmadı. Yok. Akabinde AİHM, TC'yi 28 bin euro ödemeye mahkum etti. Biz bunu da reddedip bir üst mahkemeye müracaat ettik. Sonuç olarak biz katilin adını, soyadını ve hala Türkiye Cumhuriyeti emrinde çalışan bir devlet memuru statüsünde korucu olarak çalıştığını ve çalıştığı yeri dahi söylüyorsak ve yetkililer gerekeni hala yapmıyorsa biz daha ne yapalım? Biz AİHM'yi de samimi bulmuyoruz. Vatandaşı olduğumuz devlet bizi başından savıyorsa AİHM neden ciddiye alsın ki? Ama biz pes etmiyoruz. Mücadelemiz olay aydınlanıncaya kadar devam edecek. Biz üst mahkemeden para değil, katillerin saptanıp cezalandırılmasını ve gerçeklerin olduğu gibi tarihe geçmesini istiyoruz. AİHM'de açılan dava hangi aşamada? Öncelikle davanın AİHM'ye gitmesinden üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. Eğer benim vatandaşı olduğum devlet sorunu çözümleseydi, sorular cevap bulsaydı, neden devletimi şikayet etmek zorunda kalacaktım veya kalacaktık? AİHM, TC'yi suçlu bularak 28 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti. Biz bunu kabul etmedik. Çünkü istediğimiz para değil, katilin ve katledilişinin nedenini açık bir dil ile tarafımıza bildirilmesiydi. Bu yapılmadığı için davayı bir üst mahkemeye götürdük. Dava hala görülüyor, kararı bekliyoruz. İsveç'te Aygan hakkında açmış olduğunuz dava hangi aşamada? Davanın burada görülmesi için başvurduk. Yetkililer araştırmalar sonuçlanıncaya kadar kimseyle bu konuda konuşmamızın doğru olmayacağını söylediler. Şimdilik buna uymam gerekir diye düşünüyorum. Bugün geriye baktığınız zaman olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu olay bir demokrasi ayıbıdır. Kim kimi kandırmaya çalışıyor? Derler ya, bir atlarsın, iki atlarsın çekirge. Tarih bize kanıtlamıştır ki, gerçekleri sonsuza dek saklamak, örtmek, inkar etmek mümkün değildir. Onun için bu ayıptan ne kadar çabuk kurtulursak, ülkemizin yarını için, geleceği için o kadar iyi olacaktır. Defalarca söylediğim gibi tekrar ediyorum. Bu konuda kim ne biliyorsa lütfen konuşsun. Tarihi sorumluluktan kurtulsun. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Babam Musa Anter, Kürt sorununa değindiği için bunun bir ülke gerçeği olduğunu söylediği, yazdığı için sayısız kez tutuklandı. İşkence gördü. Sonunda da zalimce katledildi. Oysa bugün devletin başbakanı ve yetkilileri Kürt sorununu dile getiriyor ve çözüme kavuşmak istediklerini söylüyorlar. Biz bunu kendimize, birbirimize insanca, kardeşçe yaşamayı layık görmüyoruz. Bunu dile getireni tutukluyor, işkence ediyor, vatan haini ilan ediyoruz. Ama arkasından Kopenhag kriterlerine uygun olsun diye bu sorunu devletin yetkilileri resmi olarak tartışıyorlar. Bu çifte standart değil mi? Babamın mezarını ziyaret etmek için İstiliyle Akarsu Belediyesi'ne giden insanlara eziyet edilmekte, gözdağı verilmektedir. Bu yetmiyormuş gibi gelen misafirlerimiz askerler tarafından videoya kayıt ediliyor. İnsanlık bu mu? Yakışmıyor. Bir mezardan bu kadar korkmak niye? Tüm bu yapılanlar psikolojik baskı değil de nedir? Babamızın acısı yanı sıra başka bir aile acısı, trajedisi, 1992 yılından beri hiçbir gerekçe gösterilmeden büyük ağabeyimiz Anter Anter'in Türkiye'ye girişi engellenmektedir. Değişik tarihlerde 3 kez giriş yapmak istediği halde ülkeye sokulmadı. Pasaport kontrolden alınıp mezarhanede tutulup ertesi gün geri yollandı. Bir defasında birlikte giriş yapmak istedik. Bana izin verildi ama ağabeyimin geçmesine izin verilmedi. Neden diye sorduğumuzda sadece sakıncalı denildi. Şimdi sizin aracılığınızla yetkililere sesleniyorum. Neden Anter Anter'in Türkiye'ye giriş yapmasını sakıncalı buluyorsunuz? Suçlu ise kendi isteğiyle gelmek isteyen bir suçluyu yargılayın, cezasını verin. Tabii ki varsa suçu. Kendimi bildim bileli ailemizin fertlerinin tamamı veya bir kısmına sistemli bir şekilde manevi baskı, eziyet edildiğidir. Hayatımız nedenlere, niçinlere cevap aramakla geçti. Babamın seslendirdiği bir şiirde dediği gibi, "Bebe Selo, yeter artık," diyor ve bu acıların son bulmasını diliyorum. Haziran 2008. Orhan Miroğlu. O her şeyden önce bir yazar olmayı tercih etti. Bize Musa Anter'den söz eder misiniz? Anter ile akrabalık dereceniz nedir? Bilinenin aksine yakın akraba değiliz Musa Anter'le. Babaannemle onun annesi arasında bir akrabalık bağı var. Musa Anter, Kürt toplumunun aydınlanma hareketi içerisinde önemli bir isimdir. Musa Anter, hayatı boyunca her iki halk arasında bir köprü olmaya gayret göstermiş, her zaman bir arada yaşamayı savunmuş, arzu etmiş bir yazardı. Tabii kendisine has, özgün fikirleri de olan bir yazar. 1950'den sonra oluşan Kürt sivil örgütlenmelerde, metropollerdeki hemşeri örgütlenmelerinde önemli roller üstlenmiş ama her zaman kendisine ait bir bağımsız duruşu da sergilemiş ve her şeyden önce Türkiye'ye dönük bir yüze sahip olabilmek için çaba göstermiş bir Kürt aydını. 70'li 80'li yıllardaki gençliğin yaşamında Musa Anter'in çok önemli bir yeri olmuştur. Çünkü fikirleri, kitapları üzerinde söz edilebilecek Kürt aydını sayısı çok fazla değildi. Hepimiz Musa Anter gibi birisiyle tanışmak, konuşmak, ondan faydalanmak isterdik. O yıllarda çok az sayıda basıldığını bildiğimiz kitapları vardı. Bunlardan biri Birinareş, yani Kara Yara'dır. Bu kitabı Kürtçe ve Türkçe yayımlandı. Çok iyi anımsıyorum, siyah bir kapağı vardı. Kapak fotoğrafında bir Kürt kadını kucağında çocuğuyla yer alıyordu. Bir yoksulluk ifadesi vardı o fotoğrafta. Kara Yara adlı kitap, adını o yıllarda çocuklarda başlayan şark çıbanı dediğimiz türden bir hastalıktan alıyor. Bu hastalık yanaklarda bir yara ile başlıyor ve ciltte çok büyük tahribatlara neden oluyor. Birinareş, Kürtlerin içinde bulunduğu yoksulluğu, çaresizliği ifade eden, içinde şiirler de yer alan bir kitap. Onun dışında Musa Anter, Kürtçe sözlük yapma gayreti içinde olmuş birisi. Ayrıca Diyarbakır'da İleri Yurt adlı gazeteyi Canip Yıldırım'la birlikte çıkarmış. Bu yayımlarla bir aydınlanma bilinci yeşersin diye çok çaba göstermiş. Anter, Kürtlerin demokratik hak talepleriyle ilgili işler de yapan politik bir figür aslında. Bu bakımdan belki de Kürtlerin toplumsal siyasal yaşamında önemli bir bellek gibi duruyor. Musa Anter, milliyetçiliğin çok çok konuşulduğu yıllarda bile her zaman bir arada yaşamayı savunmuş, milliyetçi fikirlerden uzak durmuş ve çağdaş fikirleri savunmuş. Ama ne yazık ki onunla ilgili derli toplu bir çalışma yapılabilmiş değil. Hala onunla ilgili biyografik çalışma yapılabilmiş değil. Dıjvar adlı kitabım, onun Diyarbakır'da son 7 gününü anlatması bakımından da belki de bir ilk olarak görülebilir. Onun siyasi görüşünü ifade eden, onun yaşamından yola çıkarak onun hayatını yorumlayan akademik düzeyde bir çalışma da henüz yok. Bu kadar toplumsal kutuplaşma, ayrışma yaşandığı bir ülkede Musa Anter'in hayatını çok iyi bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun yaşamının geniş kitlelerce öğrenilmesi, bilinmesi, Türkiye tarihinin anlaşılabilmesi bakımından çok değerli bir şey olurdu diye düşünüyorum. Olay öncesinde Musa Anter ile birlikteydiniz. Olay öncesini Anter ile konuşmalarınızı anlatabilir misiniz? Doğrusunu isterseniz, olay öncesi ben onunla çok birlikte olamadım. O tarihten yaklaşık 1-2 yıl önce Diyarbakır cezaevinden tahliye olmuştum. Hem siyasi yasaklıydım hem de aldığım cezalardan dolayı kamu haklarından men edilmiştim. Yaşamımı sürdürebilmek için bir takım arayışlar içerisindeydim ve bunun için o hafta içerisinde pek Diyarbakır'da bulunamadım. Günübirlik Batman'a gidip geliyordum. Onunla birlikte olamadım ancak onun geldiğinden haberim vardı. Onun gelişinin nasıl maceralı bir geliş olduğunu, uçağı kaçırdığını, onun beklendiği gibi pazartesi değil de salı günü Diyarbakır'a geldiğinden haberim oldu. Çünkü babam özel olarak onunla ilgilendi. Babam onu hiç yalnız bırakmadı. Hemen hemen her gün beraber oldu. Babam Musa Anter'de bir tedirginlik olduğunu sezdi. Ben de onu yemeğe davet etmek için telefonla aradığımda az çok bu tedirginliği hissettim. Anter bana çok davet aldığını ama otelde kalmak istediğini, otelden dışarı çıkmak istemediğini söyledi. Ama yine de İstanbul'a dönmeden önceki son geceyi benim evimde birlikte geçirebileceğimizi memnuniyetle ifade etti. Öldürüldüğü gece akşam saatlerinde saat 19.30 sularında kaldığı büyük otele onu almak için gittim. Ondan sonra olanlar biliniyor. Diyarbakır'dan önceki buluşmamız o tarihten 2 yıl önce onun İstanbul Maltepe Dragos'taki evinde olmuştur. Ki ben bunun ayrıntılarını Dıjvar adlı kitabımda yazdım. Tabii o dönemde çok şiddetli çatışmalar vardı. Orta Doğu'da çok önemli siyasal gelişmeler oluyordu. Körfez Savaşı başlamıştı. O yılın kışıydı. Evinde 3 gece birlikte olduk. Yalnız değildim tabii. Eşim de vardı yanımda. Babam ve çocuklarım da vardı. Yalnız kalıyordu o evde. Bir arkadaşı gelip gidiyordu. Kendisine ait bir evdi ve çok mutluydu. Yani bu kadar belalardan geçmiş bir insan olarak ömrünün son yıllarında da olsa İstanbul'da kendisine ait bir evinin olması onu mutlu ediyordu. Bugünlerde Hem Orta Doğu'daki gelişmeleri hem de Kürt hareketi içerisindeki silahlı mücadeleyi konuştuk. Musa Anter'in barışa dair idealleri vardı. O buluşmamızda barışın mutlaka sağlanması gerektiğini söyledi. Bu olmazsa hem Türklerin hem de Kürtlerin çok zarar göreceğini ifade etti. Musa Anter her şeyden önce barışseverdi. Onunla kaldığım bu süre içerisinde gördüm ki Türk aydınlarıyla da günlük ilişkileri var. Onları arıyor, onlar onu arıyorlar, konuşuyorlar ve düşünsel anlamda birçok şeyi de paylaşıyorlar. Akşam saatlerinde büyük otele gittiniz. Sonra ne oldu? Pazar günü otele gittiğimde lobide belediyeden arkadaşlarla oturuyordu. Dönem faili meçhul cinayetlerin başladığı dönemdi. O tarihten bir süre önce Vedat Aydın kaçırılıp öldürülmüş, her gün birkaç kişi vurulup öldürülüyor. Ama gerçekten de o dönemdeki faili meçhul cinayetler sürecinde Musa Anter'in öldürüleceği hiçbirimizin aklına gelmedi. Ben o gece buna dair en ufak bir kuşkum olsa en azından gittikten sonra Musa abiyi uyarırdım. Ama bunu olay anına kadar hissetmedim. Şimdi şöyle, Musa abi bana bir arazi sorunu olduğunu, Seyrantepe'de kısa süreli bir eve gideceğimizi söyledi. Bu buluşma ile ilgili bir endişesi olsa, risk görse eminim ki en azından beni yanında götürmezdi. Belki bu riski kendisi üstlenirdi. Kürtlere bir yararım dokunacak diye. Ama beni bu riske ortak etmezdi. Fakat böyle bir risk görmemiş olmalı diye düşünüyorum. Tabii ben bu arazi meselesiyle ilgili kısa bir toplantı yapacağız ve tekrar döneceğiz diye düşünüyorum bu buluşma anında. Evi aradım, birazdan geleceğiz dedim. Anter, Orhan ev nerede diye sordu. Ofiste dedim. Tamam, Seyrantepe'den sonra eve gideriz dedi. Bavulunu da hazırladı ve evlatlığına, sen yarın havaalanına getirirsin dedi. Dış var, otele geldi ve birlikte otelden çıktık. Neyse bir ticari taksiye bindik. Dış var, beni beklemiyordu tabii. Bu yüzden biraz tedirgin olduğunu fark ettim. Arazi meselesi var, onu çözmeye gidiyoruz diye biliyorum ben. Arazi sorunu olmadığını, Musa Anter'e bir tuzak kurulduğunu ne zaman anladınız? Dış var, yani Hamit Yıldırım herhalde Anter'in yanında birisinin olabileceğini tahmin edemedi. Bu yüzden telaşlandı, heyecanlandı. Acaba Musa Anter olayın farkına vardı da bunu bir korumacı olarak mı getirdi diye bir takım endişelere kapıldı. Bu endişelere girmesi sonucu aslında o gece Anter'i otelden aldıktan sonra buluşması gereken ve içinde CİSEM'in elemanlarının bulunduğu arabayla buluşamadı. Ergani yoluna soktu bizi. Ergani yolunda bir süre gittikten sonra ben arkaya dönüp nereye gidiyoruz diye sordum. Bu Silvan yolu değil mi? Dedi. Ben hayır dedim. Sen Silvan yoluna gireceğimizi söyleseydin ben seni Silvan yoluna götürürdüm dedim. Bunun üzerine biz yanlış gelmişiz. Biz Silvan yoluna gireceğiz dedi. Ergani yolundan döndük. Sonra Musa ağabey sordu ona. Sen nerelisin dedi. Gideceğin yolu bilmiyor musun? Adam da ben Erganiliyim. Ergani'nin köylerinden dedi. Anter. Oğlum zaten burası şehir değil ki, köy dedi. Geri döndük. İşte o gece bu tetikçinin o heyecanı hem benim hem de şoförün hayatını kurtardı diyebiliriz. Sonra peşmerge konutları karşısında Cumhuriyet Mahallesi'ne girdik. Arabadan indik, yürümeye başladık. Adam meğer bizi öldürecek yer arıyor ama biz bunun farkında değiliz. O anda burası mıdır, orası mıdır derken Musa Anter, ''Bırak bu eşeği, bu daha gideceği yeri bilmiyor, Orhan dönelim.'' dedi. Tam geri dönerken, arabaya parasını ödemişiz, araba gitmiş. Tam o anda dış var, tamam evi buldum dedi. Böyle deyince biz tekrar geri döndük, 36. sokağa girdik, ufak bir lamba aydınlatıyordu sokağa. O anda Musa abi bana dedi ki, Orhan bunlar samimi itirafçı bir gruptur. PKK ile barışmak istiyorlar. Ben o anda eyvah dedim içimden ama artık yapabilecek hiçbir şey yoktu. Tam bir tuzağın içine düştüğümüzü anladım. Yani bu anlama anıyla katilin silahını çekip bizi taraması biri oldu. Musa ağabey kafasından aldığı yaralarla öldü. Ben dizimden, elimden, sırtımdan ve göğsümden aldığım kurşunlarla ağır yaralandım. Ama bunun yanında sıyrıklar da vardı. İlk 15 dakika olay yerine hiç kimse gelmedi. İmdat diye bağırdığımı anımsıyorum. Sonra bir ortaokul öğrencisi gazeteleri arıyor. Bizim sokakta cinayet işlendi diyor. Daha sonra karakol polisleri geldiler. Hastaneye kaldırdık ve ben hastaneye sıfır nabızla geldim. O sırada ilk müdahale yapılacaktı ama doktorlar açıkça tehdit edildiler. Bir doktor büyük bir heyecan ve telaşla bağırıyordu. Ölüyor diye. Kan istiyor. Bu doktoru birileri kenara çekiyorlar, küfrediyorlar. Ölürse ölsün, geberirse gebersin. Sen niye bu kadar endişeleniyorsun diyorlar. Baskı altına alıyorlar hastaneyi. Zaten kimsenin de olaydan haberi yok. Karakol polislerinden birisine elimi kaldırarak havaya evin telefon numarasını yazdım. Bu şekilde ailemin olaydan haberi oldu. Bir süre sonra olay Diyarbakır'da duyuluyor. Halk arasında büyük bir tepki ve sahiplenme oluyor. Kan vermek için o gece kuyruklar oluşuyor hastanede. Diyarbakır halkı tam bir sahiplenme gösteriyor. Ancak Musa'nın terin gömülmesi çok hazin oldu. Güvenlik güçleri adeta kaçırdılar, kimsenin törene katılmasını istemediler. Eğer cenaze töreni yapılsaydı, yüz binlerce kişi katılacaktı. Abdülkadir Aygan'ın itiraflarıyla Musa Anter cinayeti aydınlandı diyebilir miyiz? Musa Anter cinayeti tamamen aydınlanmış bir olaydır. Cinayeti Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın planladığı anlaşıldı. Bunun gizli saklı bir yönü kalmadı. Tetiği çeken biliniyor, olayın nasıl planlandığı biliniyor. Bu zaten Abdülkadir Aygan'ın anlatımıyla da doğrulanmış oldu. Ayrıca Kutlu Savaş'ın hazırladığı raporda işi açıkça ortaya koyuyordu ve bu cinayetin devlet adına iş yapanın işi olduğunu açıkça itiraf ediyordu ve diyordu ki Kutlu Savaş raporunda, Anter'i öldürenler daha sonra pişman oldular çünkü yaşarken bu kadar etkili olmayan Anter, öldürüldükten sonra daha etkin bir hale geldi tespitinde bulunuyordu. JITEM'in planladığı bir eylem olduğu çok açık bir şey. Samimi itirafçılar o dönemde birer ölüm makinesi olarak JITEM adına iş görüyorlar. Tetkikçi olarak Hamit Yıldırım adında bir samimi itirafçı kullanılıyor. Hamit Yıldırım da o dönemde bilebildiğimiz kadarıyla Şırnak'ta kalan birisi. Yeşil yanında bir grup JITEM elemanıyla Kuzey Irak'a gidiyor. Eski bir PKK'lı olan, daha doğrusu hem PKK'da önemli bir rolü olan hem de belli bir tarihten sonra JITEM'e çalışan Hogir Kod adlı Cemil Işık'ı Kuzey Irak'tan getiriyor ve Musa Anter'e yönelik bu eylemi planlıyorlar. Cemil Işık'ın burada rolü ne? Muhtemelen Cemil Işık, Musa Anter'in ikna edilip otelden ayrılmasını sağlayacak kişi olarak kullanılıyor. Çünkü Musa Anter'in o gece güven duyduğu biri olmadan otelden çıkması mümkün değil. Çünkü ölüm tehditleri oluyordu. İstanbul'da evine gidilmişti, belki de öldürmek amacıyla gidilmişti. Ancak kapıyı açmamıştı onlara. O zaman kurtulmuştu ama o tedirginlikle gelmişti. Musa Anter otele yerleşiyor ve program dışında kimsenin davetine gitmiyor. Sadece belediyenin hazırladığı programa uyuyor. O arada Yeşil, anlattığım gibi Hogir ile anlaşıyor ve Hamit Yıldırım ile Diyarbakır'a geliyorlar. Şırnaklı Hamit Yıldırım daha sonra otele de bir iki kez geliyor ama Anter'le bir türlü buluşamıyor. Kendini Dıjvar diye tanıtıyor. Diyarbakır'da bir telefon trafiği başlıyor. Bu telefon trafiği son derece önemlidir. O dönemde de hiçbir savcının aklına bu telefon kayıtlarını incelemek gelmiyor. Belki incelenmiştir de dosyaya konulmamıştır, bilmiyorum. Önce onu kaldığı otel odasında boğmak istiyorlar. Telefon ediyorlar, otele gelmek istediklerini söylüyorlar, kabul etmiyor. İnandırıcı gelmiyor demek ki. Ondan sonra Musa Anter bir biçimde ikna ediliyor. Muhtemelen Hogir tarafından aranıyor. Hogir muhtemelen PKK adını arıyor. Musa Anter'i, biz samimi itirafçı grubuyuz, PKK ile barışmak istiyorum ya da Kürt halkına çok zarar verdik, biz artık bu işten vazgeçiyoruz gibi sözlerle arabuluculuk yapmasını istiyor. Tuzak bu. Mahir kaynağın söylediği gibi kurban yemleme yöntemine başvuruyorlar. Yani bu olayda olduğu gibi kurbanı reddetme ihtimali zayıf bir teklifte bulunuyorlar. Musa Anter o dönemde Hogir'in bir takım güçlerin hesabına çalıştığını bilmiyor. İtirafçı olduğundan haberi yok. Oysa Hogir iki taraflı çalışan biri. Musa Anter bu arabuluculuğu neden kabul etmiş olabilir? Musa Anter birer cinayet makinesi olarak kullanılan bir grubun etkisiz hale getirilmesine katkıda bulunmak istemiş olabilir. Musa Anter tam bir Kürt berber, hayatı bu sevda ile geçmiş biri. Kürtler birbirini vurmasın diye her şeyi yapabilir. Böylece de kendisini Kürtler arasında barışı kuracak biri gibi görmüş olabilir. Yani Musa ağabeyin ruhsal psikolojisi iyi düşünülerek yapılmış bir teklif bu. Musa ağabey ile bunlar görüşmüş ve anlaşmışlar, pazar günü bir evde buluşacaklar. Oysa böyle bir yer yok. Dıjvar otele gelecek ve Musa Anter'i kendisini Seyran Tepe'de bekleyen ve içinde Yeşil'in, Hogir'in, Ali Ozansoy'un bulunduğu o halin Yeşil'e verdiği iddia edilen bir aracı teslim edecek. Ondan sonrası malum. O gece eğer Dıjvar yani Hamit Yıldırım bunlarla buluşabilseydi hem ben hem bizi götüren aracın şoförü öldürülecekti. Bu yüzden aslında o gece bir değil iki kez ölümden kurtuldum diyebilirim. Bu tetikçi yani Dıjvar kendisini bekleyenlerle buluşamayınca götürdü bizi bir sokağa soktu ve orada ateş etti. Musa Anter neden hedef seçildi? Öldürülen insanlara baktığımız zaman her birinin toplum içerisinde mutlaka belli bir saygınlığı olan, siyasal, kültürel bir kimliği olan, barışı ve demokrasiyi isteyen aydın insanlar olduğunu görürüz. Vedat Aydın evinden kaçırılıp neden öldürüldüyse Musa Anter de elbette bunun için öldürülmüştür. Musa Anter Kürt dostu bir Kürt aydınıydı. Öyle birini seçelim ki hem Kürtlerin hem Türklerin vicdanına otursun. Bu vicdanı yaralasın ve bu yara hiç kapanmasın, hep kanasın diye düşünmüş olmalılar. Bu PKK'nın milis güçlerinin faaliyetlerini durdurmak için yapılmış bir eylem değil. Biliyoruz ki PKK'dan yana olan insanlar daima oldu. Sadece elinde silahla dağa çıkmış insanlar söz konusu değil. PKK'yı desteklemiş çok sayıda insanla karşılaşıyorsunuz. Bu insanların öldürülmesini PKK'ya yönelik bir savaşın parçası gibi algılamak çok doğru olmaz. Tam tersine bence bu savaşı devamlı gündemde tutmak, bölgede demokrasi ve barıştan yana bir iklimin gelişmesini mutlak surette engellemek amaçlıdır bu cinayetler. Bu amaç artık sadece dağdaki savaşta sınırlı bir şey olmaktan çıktığı bir dönemde de sivil insanlara yönelilmiş, sivil insanlar hedef alınmıştır. Amaç toplumu sürekli bir şiddet sarmalında tutmak ve umutsuz bırakmaktır. 25. ayrımın sonu sayfa 317.